Merhaba, Neden Filmimi Çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu Yekta Kopan. Valla nasıl devam edeceğim ben de bilmiyorum. Çünkü biz ikimiz herhalde bayağı konuşa konuşa gideceğiz değil mi Yekta?
Evet, yıllara dayanan bir dostluk. Çok uzun yıllara dayanan bir dostluk. Bu dostluk sadece iş yapış modelleriyle, iş yapışla oluşmadı. Bu dostluk önce dostlukla oluştu. Evet. Bu da kendiliğinden pişti. Ben hep düşünürüm, ben Zeynep'le nasıl dost oldum, ne zaman dost oldum, bu nasıl bu noktalara geldi? Biraz çalışkanlık ortak noktasından galiba biz oluştuk.
Aynen. Galiba ikimiz de işimizi iyi yapmaya çalışan iki insandık. Ve işte benim yaptığım filmler, senin o dönem yaptığın kültür sanat programı. Aslında hiç kimse bizden bunu istemiyordu ama biz onu daha iyi nasıl yaparız derken bir baktık ki inanılmaz derecede dost olmuşuz. Hatta benim oğlum sana dayı diyor.
Bunu hemen altını çizeyim. Bu çok önemli bir veri. Biz seninle o zamanlar tanıştık. Ben bir kültür sanat programı yaparken sen de o zamanlar Türkiye'nin hala bence en önemli yapımcılarından biri ama o zaman daha aktif bir yapımcı aktif olarak sahadayken. Biz de o zamanlar bütün bu yayınlar nedeniyle tanıştığımızda, buluştuğumuzda, konuştuğumuzda benim sende en çok dikkatimi çeken ve belki de bu dostluğun da temelinde atan şey şu oldu. Yaptığı işin, tanıtımı için katıldığı bir yayında bile o yayının yeni bir iş olduğunu, o yayının kendi dinamiği içinde nasıl katkıda bulunabileceğini düşündüğünü, çalıştığını gösteren, bunu paylaşan, bunu anlatmaya özen gösteren bir insan ve üreticiydi. Bu beni çok etkilemişti. Bir yandan da şunu düşünüyordum. İşim çok kolaylaşıyor. Bu harika bir şey.
Ama işte kolektif sanat, kolektif işe sevdiğimiz için senin için şöyle bir giriş düşünmüşüm. Yaptığı her işi iyi yapan dostum, yazar, seslendirme sanatçısı, sunucu ve var bir dolu şey daha var ama bunları konuşacağız konuştukça. Şimdi sen Ankara'da doğuyorsun. Aslında ailen tiyatrocu, baban tiyatrocu. Hı-hı. Ve kendini de bildiğin birdenbire seslendirme stüdyosunda buluyorsun 5 yaşında. Bu nasıl oldu? Nasıl bir evdesin?
Bir kere baba maaşlı bir tiyatro sanatçısı değil. Sonuçta iş oldukça para kazanabilen bir tiyatro ve o tiyatro sanatçılığının hemen alt metninde şu da var. O dönemin belki dinleyicilerin bir kısmı bilecektir. Gazino dünyasının komedyenlerinden. Babam Türkiye'nin ilk o ikili sahne komedyenlerinden, tıpkı Bal Arıları gibi. Onların da Kara Kediler diye bir ikilisi var ve o dönemin bence politik mizah yapan, gazino sahnesini siyasi mizah yapan değerli ikililerinden, isimlerinden biri. Yaptığı işlerin bir kısmının bugüne yansıması vardır. Ben de hatta 45'lik plak kayıtları var ve hepsine de büyük bir gururla dinliyorum ve taşıyorum. Bunu bir kenara koyalım. Bu ve annem de bir ev kadını. Fakat şöyle bir şey, annemin babası bir gazetecidir Zeynep. Bursa yerel bir gazeteci, değerli birkaç dili bilen değerli bir kişidir. Annem aslında hep sanılır ki babam tiyatrocu olduğu için ablamın da benim de, Yeşim Kopan'ın da benim de konuşmamızdaki bu biraz daha düzgünlük, evde oluşan düzgünlük babadan geliyor. Hani bir tiyatro değil. Annem, dayım, dedemden gelen bir bilgiyle çok düzgün, çok iyi tonlayarak, seslerini iyi kullanarak harika konuşan insanlardı. Şu anda hiçbir hayatta değil, Allah rahmet eylesin. Evet. Bizim o yeteneğimiz de oradan geliyor. Evimiz orta halli, Ankara'da, Ankara Ballıbaba sokakta, iki oda bir salon, orta halli, sobalı bir ev. Bu evde işte baba çalıştıkça para kazanabiliyor. 7 yaş büyük bir abla var, Yekta için tablo böyle. Sevecen ama bir yandan da yorgun, her Türk kadını kadar yorgun bir ev kadını anne. Kitap okunan bir evdi.
İşte bu önemli tabii.
Bu çok önemli. Bunu hep söylerim. Bana bugün soruyorlar, bizim çocuk işte hiç kitap okumuyor Yekta Bey, nasıl okutalım filan dediklerinde hep şunu diyorum. Siz okuyor musunuz? Soru buradan
başlıyor. Çünkü oraya görerek gidecek değil mi tabii
Bravo.
Ki?
Dolayısıyla böyle bir evde erken yaşta okumayı yazmayı öğrenen, hafif yaramaz, hafif afacan ama bir yandan da evin bu tuhaf halini de içselleştirmiş, bu anlamda da içine kapanık bir çocuk. Derken işte biraz önce senin de söylediğin gibi 5-6 yaşlarında seslendirme stüdyosunda buluyor kendini. Bana hep soruyorlar, nasıl karar verdiniz seslendirme yapmaya diye. Diyorum ki ben karar vermedim. Ben çocuk işçiydim. Yani nasıl karar verebilirim?
Tam bir çocuk işçi. Ama şöyle herhalde yani konuşkan bir çocuktun.
Ya şöyle, konuştuğu zaman doğru anlatan ama yalnız kaldığı zaman öyle çok da konuşma ihtiyacı duymayan. Yani annem hep şey der, iki tane olayı anlatırdı der dedim. Rahmetli beni andı. İki tane olayı anlatır. Bir böyle ellerim arkada, bayağı bildiğin emekli pozisyonda evde bir aşağı bir yukarı yürürmüşüm Zeynep. Delirtici bir şey böyle. Chucky gibi bir şeymiş.
Çocuk.
Yani, ya bu ne yani? Böyle yürüyorum falan. Bir de galiba ilkokuldayken öğretmenim bir gün demiş ki Yekta çok sakin, çok uslu, pırıl pırıl harika bir çocuk. O kadar uslu ki bir gün sinirlendiğinde ne yapacağından çok korkuyoruz demiş. Ben hep uslu bir insanım ama demek ki yılların öğretmeni tecrübeyle bunu demiş. Bir öfkelendiğinde ne yapar diye hep korkulan bir çocuktum. Bu arada hemen söyleyeyim, sen de rahat ol. Henüz öfkelenmedim o kadar. Evet. Yani öğretmenimi korkutacak kadar öfkelenmedim ama ben de şimdi biliyorum bir gün öfkelenirsem.
Peki 5 yaşında gittin, yani hemen söylenenini yaptın, uyum sağladın ve sevdin mi orayı? Sevdin ki devam ettin çünkü.
Şeyi hemen söyleyebilirim. Yani ilk bir iki, ilk yaptığım dublajı sahne olarak hatırlıyorum. Birçok yerde anlattığım için bu podcast'te hep yeni cümleler olsun diye burada söylemeyeyim. 7-8 yaşında, yani daha ilkokul 1-2'deydim. Orada daha çok gitmeye başladım. Radyo Çocuk çalışmaları başladı. Çocuk Saati, Okul evet. Bahçesi, tamam. Arkası Yarın. O zamanların dinleyicileri bilir. Oralarda çok sevmeye başladım. Bir de oralarda birazcık kendi yaşıtlarımla, o dönemdeki yaşıtlarımla bir yarıştı. O yarışı sevmeye başladım. O zamanlar televizyon da tek kanallı bir yayın,
tabii,
radyoda.
Tabii. Ünlü oluyorsun.
Tek kanallı bir şeyde ünlü oluyorsun. Şimdi öyle olamaz belki insan ama tek kanallı bir şeyde ünlü olunca Ankara'da devlet ilkokuluna giden bir çocuk okulda böyle gururla dolaşıyor. Bunlar hoşuma gitmeye başladı.
Arkasını görmen de, yani mesela orada hani radyoda bir şey var veya televizyonda bir şey var ama sen onun arkasını görüyorsun. Aslında bu muhteşem bir şey.
Sır gibi bir şey. Tabii. Büyü gibi bir şey. Bir de Zeynep şöyle bir şey oldu. Sanırım 9 yaşındaydım. O zamanlar, bunu da hatta ilk defa söylüyorum, TRT'den para alıyoruz. Böyle 5-6 sayfa köy denirdi. Böyle üstteki biliyorum, beyaz, alttaki pembe, alttaki mavi, alttaki sarı gider böyle imzalarsın. Bildin evet, değil mi onları? Bravo. Öyle bir şeyler imzalanıyor. Tabii ki ben şey yapamadığım için benim yerime annem ya da babam geliyor. TRT'nin veznesinden, gişesinden alıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bir 30 lira mı ne bir para öyle kalmış aklımda. O para alındı ve akşam o para eve gelindiğinde bir hesap yapıldı. Annem babam konuşuyordu. O paranın bir şeye lazım olduğunu anladım.
Ne kadar güzel bir şey. Ben de sana para kazandın mı diye soracaktım. Müthiş bir şey.
Güzel mi bilmiyorum ama çocuk yaşta şunu anladım. Benim yaptığım şey bu eve lazım. Bu hem güzel bir duygu. Kendine güzel, bir gurur veriyor. Bir şey veriyor falan ama bir yandan da şöyle.
Çok erken yaşta çok büyük bir şey.
Bu çok erken bir şey. Para kazandım tabii. Bak güzel, eve evet, faydam olmuş.
Evet. Ama güzel deme nedenim şuydu. O bilincin oturması çok zaman alan bir şey. Seninki biraz erken olmuş, kabul ediyorum, mecburiyetten. Ama bunun oraya geliyor olması çok değerli bir şey. Ki zaten işte çocuk işçilerde de en büyük problem ailenin o parayı kullanıp, tabii, veya ihtiyaçtan örgün eğitime devam ettirmemesi. Ama seninkiler gayet güzel ettirmişler.
Evet, evet, evet.
Ve sen Hacettepe işletme bölümünü bitirmişsin. Şimdi bu işletmeye gitmek de artık bir üniversite. Bizim zamanımızda bir işletme modası vardı. Ondan mı gittin sen?
Aynen öyle. Bir de iki şey vardı. Ben üniversiteye gelene kadar, bu yaşlara gelene kadar artık çok çok çok çalışmıştım. Sadece seslendirme değil, seslendirmenin haricinde TRT Televizyon Çocuk bölümüne senaryolar yazdım. Çocuk programlarında oynadım. Çocuk tiyatrolarında getir götür yaptım. Sahneye çıkmadığım zaman bile en azından dekorları topladım.
Çalışkan adam.
Çalışkan ve mecbur adam. Evet. Bunun altını tekrar çizmek isterim. O kadar çok iş yaptım ki onun haricinde ilkokulda matbaadan manava çalışmadığım yer kalmadı. Ben üniversite zamanına geldiğimde kendimi artık bütün bu bugün deyimiyle freelance denilen götürü usul, çalıştıkça para kazanılan sistemden kurtaracağıma, özalist yılların, özal yıllarının vaaz ettiği işletme mezunu olmanın beni çok iyi bir yerlere getireceğine, işte CEO'lar, FIO'lar, PIO'lar falan olacağıma inanarak ben işletme okumayı çok bilinçli olarak tercih ettim. Çünkü hem sosyal bilim var içinde, tabii, hem matematik, tabii, var. Sevdiğim iki alan var. Bir de artık dedim ki giyeceğim takım elbiseyi, düzenli, bırak, işim olacak, maaşım huzurlu yatacak, olacağım, huzurlu olacağım falan filan. Severek de okudum. Güzel de bir zamanım geçti üniversite yıllarında. Öğrendiğim her şeyin bana bir faydası oldu. Ama mezun olduğumda anlamıştım ki o 4 sene önce üniversiteye girerken ki hayal kuran Yekta'nın hayali bu değil. Yekta yine o götürü usul ve tırnak içinde sokak çocuğu olmayı seviyor. Yani öyle dolanmayı seviyor.
Güzel, ama çok güzel anlattın. Ama tabii arada sen hiç durmuyorsun. Müzik de var.
Tabii.
Lisede müzik şeylerin var. Gitar çalıyorsun hala, meraklısın. Evet, evet. Fakat tabii bu 5 yaşında stüdyoya girdin ve konuştun. Hatta biz seninle bir kere konuşmuştuk. Laura'ların evine, küçük ev dizisinde Laura'nın evlatlık gelen çocuğu konuşmuştun. Billy'yi konuşmuşsun değil mi? Ben onu kaçırmazdım. Ama altın bilezik meselesi de burada geliyor. Aslında ben hep neden filmimi çekemiyorum da bir altın bilezik fikrini, yani bir sevdiğim bir şey yaparken yanında yapabileceğim edebileceğin, hayata dönüştürebileceğin, bir paraya dönüştürebileceğin bir şeyin olması gerektiğini söylüyorum ki seslendirme sanatçılığı da sana bu anlamda bir yardımcı oldu diye düşünüyorum.
Oldu. Bir de şöyle bir şey de oldu Zeynep. Şimdi hep düşünüyor ki işte bugün şu şu şu rolleri konuşmuş. 4-5 yaşında da başlamış, altın çocukmuş, yetenekliymiş. Öyle değil o iş. Bir kere ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Seslendirmede işte 4-5 yaşında başladım ama ilk başrolümü konuşmam 10-11 yaşındadır. 10-11 yaşına kadar o başrolü konuşmayı arzulayan yekta. Şu anda oturduğumuz stüdyonun belki de yarısı kadar bir stüdyoda gerçekleştirilen seslendirmede. O zamanlar okul, ilkokulda şey öğlenci sabahçı bölünürdü.
Tabii.
Öğlenciysem sabahtan, sabahçıysam öğleden sonra yani okul sonrasında gelir bir kenarda oturur. Defterlerimi önüme açar. Hem dilim yarı dışarıda o günün ödevlerini yapmaya çalışır. Hem de konuşmadığım, olmadığım, var olmadığım filmin konuşanlarını, ustaları izlerdim. Bir yandan ekrana, bir yandan ona, bir yandan ekrana, bir yandan ona.
Tabii ki. Çok zor bir iş.
Çünkü yaptığın iş her neyse bunun eğitimini alabilirsin. Bunun olağanüstü verilerini sağlayabilirsin. İşte sinemadan bahsediyorsak New York'ta okumuşsundur, Polonya'da okumuşsundur, Fransa'da okumuşsundur, harika şeyleri okumuşsundur. Ama sahada her şey değişiyor. Saha çok acayip bir yer. Seslendirme stüdyosunda saha şu mikrofonun başı. Film çekerken saha set. Tiyatroda saha sahne. Saha alan her şeyi değiştiriyor. Tabii. Başarısızlıklarım oldu. Sanılıyor ki ben işte bir altın çocuk ve böyle her şeyi baştan konuşuyorum. Çok iyi hatırlıyorum işte radyo saatinde bir şey konuşurum. Çok iyi başardım zannederim. Sahne biter. Böyle bir hafif çocukluğun ya da ergenliğin getirdiği bir ukalalık 14-15 yaşında.
Yaptım bitirdim.
Yaptım bitirdim falan. Nurşen Girgin Koç, Macide Tanır, Ejder Akışık, Asuman Korat, Ergin Orbey şu anda.
Okula bak okul.
Bu isimlerden biri. Hepsine Allah rahmet eylesin. Yekta'cığım, efendim hocam, güzel oldu değil mi? Evet hocam, peki neden şu lafı şöyle söyledim? İşte hocam, ama o öyle söylenmiyor değil mi? Çünkü bir de oradaki çocuğun duygusu neydi Yekta'cığım? Neydi hocam? Demek ki onu düşünmemiz. Anlatabildim mi?
Tabii.
Yani olmamış. Yani ben senin programına bir atıfta bulunursam filmimi çekememişim. Başarıyı elde edememişim. Buna yönelik şeyim hep şu oldu Zeynep. Olmadığında bana olmadı diyene isyan etmedim. Olmamasının nedenini tümüyle kendimde de aramadım. Kendimi de suçlamadım. Bunu da çok mantıklı bulmak.
Kesinlikle.
Bu ikisinin arasında bir yer var. Olmadı diyenin neden olmadı dediğini anlamaya çalıştım. Kendimde de neyin o anda yanlış gittiğini anlamaya çalıştım.
Evet, çok...
Kendim yanlış değil. O anda bir şey yanlış gitti.
Bu o kadar güzel bir tarif ettin ki bu aslında her işi yaparken lazım olan bir şey. Yani bir sinemacının da kendi filmine bakarken hani çok beğenip seyrediyor ya insanlar aslında. Ya bir dakika ne olmadı? Ben mesela hep genelde olmadılar. Olduğu çok az söyleyebilen birisiyim ki hala yaptığım şeylerde. Hala bu podcast'i bile ben dinlediğimde ah falan yapacağım muhtemelen. Ama bu sorgulama işte bir taraftan da sağlıklı bir sonuca götürüyor insanı. İşinde başarı olması anlamında.
Dilerim öyledir. Mesela çocukken de beni böyle yaptığım bir seslendirmeden sonra çok öven ailem ya da komşular. Komşuları hep över biliyorsun. Akrabalar çok fazla kulağımı vermedi.
İşte esas tam da o.
Böyle şey yaptığın zaman herhangi bir şey, yazdığın bir kitap, çektiğin bir film, oynadığın bir oyun, yaptığın bir seslendirme ve veya bugün işte arkadaşlarımızla bir programı yapıyoruz. Şu anda onlar da çekim yapıyorlar.
Evet.
O çekimde kameranın başında olmak. Burada kendini zaten bu profesyonellikteysen tamamsındır değil mi?
Tabii kesin.
Değilsin. Ama değil olduğuna yani tamam değilim diye her an bir tedirginliğin olacak. Tedirginliğin yanlışa dönüşmesine izin vermeden.
Aynen.
Anlatabildim mi? Bir sınır
çok,
o. Bir
çok,
sınır.
Çok güzel anladım.
Bir de övgülere kulağımı kapattım hep ama yergilere de yenik düşmedim.
İşte ben onayla olan ilişkiyi soruyorum ya hep. Yani bir onay alma duygusu hepimizde var. Her zaman var. İyiyim ya oldu performansın falan. Ama tamamen ne aşağı inmek ne de onun kölesi olmak diğer tarafın. Yani ikisinin arasında kendi insanın kendi bir ayarı var değil mi? Onu bulmak.
Bir sır anlatayım mı? Daha önce hiç söylemedim.
Anlat.
Dedikodulu olabiliyor mu programımız?
Olabilir.
Dedikodulu.
Sen geldin olabilir.
Dedikodulu yapacağım. Ya şimdi beni bugün bir tiyatro sahnesine çıkar elim ayağıma dolaşır. Çok kötü. Başaramam yapamam. Ya da bir kameranın önüne koy bir film setinde. Bu başka bir şey.
Oynadın canım.
Oynadım ama onlar konuk oyunculuktu. Onlar böyle ufak dokunuşlardı. Onda hiçbir sorun yok ama bunu bir gerçek bir şey olarak yapamam. Hele bir tiyatro sahnesi. Ama seslendirmede de bir başka konumda olduğumu kendim de bunca yıl ve bu yaştan sonra itiraf edebiliyorum. Türkiye'nin belki de en önemli tiyatrocularından Cüneyt Gökçer o yıllarda bir film için, yanlış hatırlamıyorsam da böyle Kral Lear ya da benzeri bir Shakespeare uyarlaması, Laurence Olivier uyarlamalarından biri olabilir. Mikrofon karşısına geçti, dediler ki yani bunu da Cüneyt Hoca konuşsun. Zaten ezbere biliyor yani metni, oynamış sahnede falan filan. Seslendirme çok iyi olmadı. Şimdi bu Cüneyt Gökçer'in oyunculuğu hakkında herhangi bir yorum yapmamıza. Ama seslendirme başka bir teknik dal olarak, teknik disiplin olarak çok da iyi olmadı. Yani o tırnak içinde filmini çekemedi ama başka bir filmin başrolüydü. Başka bir filmin çok iyi çeken insandı. Şunu hiç unutmamalıyız. Bazı filmleri çekemeyebiliriz. Hayatımızın bazı filmlerini. İyi bir koca olamayabiliriz. İyi bir baba olamayabiliriz. İyi bir öğretmen olamayabiliriz. Tabii. O gün, hayatımızın o günü iyi bir insan olamayabiliriz. Ertesi gün harika bir insan olma hakkımızı elimizden almıyor.
Harika. Doğru. Ne kadar güzel söyledin. Ay vallahi bayıldım. Peki sana şey soracağım. Çok güzel anlattın o karakterleri görmek. Peki hiç özdeşleşmediğini düşündüğün bir karakter seslendireceğin zaman, profesyonelsin artık, onun duygusuna giriveriyorsun. Acaba ben keşke şunu seslendirseydim dediğin birisi oldu mu?
Eminim 20'li yaşlarımda, o 15-25 yaş arasında gıpta etmiş ya da şunu seslendirseydim demişimdir. O zamanlar tam da benim 20-25 yaş aram Türkiye'de özel televizyonların yayın hayatına başladı. Dolayısıyla seslendirilmiş ürün sayısının çok arttığı, benim de çok çalıştığım, merak ediyorsan bunu da söyleyeyim, iyi de para kazandığım bir dönem. Zeynep o dönem ayakta durabildik. O dönemde mutlaka bazı rolleri böyle şunu da ben konuşsam filan demişimdir ama bir yandan da şöyle bir şey vardı. Ben o yıllara geldiğimde, artık 20'li yaşlara geldiğimde biraz daha önemli rolleri konuşan, kendi içinde klasmanı seslendirme ailesinin içine dahil olmuş bir isimdim. Dolayısıyla zaten o roller bana geliyordu. A'yı konuşurken B'yi kıskanma. Kıskanmamışımdır da gıpta ettiğim belki olmuştur. Çok olmadı ya.
Güzel.
İyi roller konuştum. Güzel. İyi ekiplerle konuştum.
Peki yani o kadar iyi konuştun ki çok insandan arkadaşım olduğun için duydum. Ya biz orijinalinden daha çok keyif alıyoruz. Yani nasıl girdiysen o ruha.
Benden önce devlet tiyatrosu ya da şehir tiyatrosu kökenli seslendirmecilerin tiyatro bilgilerinden gelme, yüksek artikülasyonlu ve çok böyle şuradan göğüs sesleriyle yaptıkları işler. Ben filmi seyrediyordum. Ya bu adam öyle bir şey yapmıyor işte. Yani atıyorum film Harlem'de geçiyor. Bir soyguncu tiplemesi var orada. Ama böyle bu adam böyle konuşmuyor falan diyordum. Galiba benim o konuda ufkumu açan isimler Alev Sezer, Köksal Engür, Sungun Babacan gibi biraz daha doğala yakın konuşan isimler benim ufkumu açtı. Ama ben kendi adıma da bunca yıl sonra küçük bir ukalalık demeyeyim ama küçük bir dokunuş yapabilirim. Ben de bu anlamda ufuk açan bir seslendirmeci oldum. Çünkü önce oradakini düşündüm. Yani tabii, ekrandakini düşündüm. Tabii. Kendim ne kadar yetenekliyim, sesim güzel diye düşünmedim. Bir baktım o seslendirmecilerin bazıları kendi seslerine hayran.
Tabii.
Dedim hata bu. Tabii. Kendi sesine hayran olmayacaksın.
Tabii. Tabii aslında oradan kaybetmeyeyim. Bu belki de bazen bir oyuncunun kendi güzelliğini kamerada nasıl...
Yakışıklılığına bravo yani.
Dememesi
ben,
gibi bir şey.
Bravo, çok doğru bir şey söylüyorsun. Bak harika yani, ben buradan durunca daha böyle duruyorum.
Ha beni sağdan soldan nezelesi gibi.
Değil. Biz orada seslendirmede çok çok çok teknik bir şey yapıyoruz. Yani zaten var edilmiş bir şeyin dilini değiştiriyoruz. Oyunculukta dediğin çok daha doğru bir örnek.
Tabii. Çok kesinlikle. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi bu tabii dışa dönük, insanlarla paylaştığım bir şey ve dönüyorum senin bir dolu şapkanın içerisinde yazarlık bölümüne. Beni aslında şöyle söyleyeyim. Yazdığın her şeyi çok seviyorum. Çok severek okuyorum. Sadece ben değil. Herkes öyle. Ödüllerin var. Şimdi bu yazma ve bunu ortaya koyma cesareti. Çünkü orada sonuçta işte Ankara'da TRT'nin arka koridorlarını geziyorsun. Bütün orayı biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Ama dönüyorsun. Şiler yazıyorsun. Sonra onu birileri basıyor, yayınlıyor vesaire. Şimdi bu ikisi çok birbirinden farklı şeyler. Bunu nasıl yaptın? Çünkü yaratma cesareti dediğimiz, tamam herkes bir şey yaratıyor beni, ama bunu ortaya koyma cesareti farklı bir şey ve programın da en önemli sorularından bir tanesi bu.
Çok zor ama çok değerli bir soru. Cevabı çok zor ama çok değerli bir soru. Önceki zamanlarda, şimdi ben kendimi yazarak ifade edebilen bir insanım. Ben aslında dediğim gibi yaptığım işlerin birazcık maskeli işler olduğuna inanırım. Oyunculuk, seslendirme sanatçılığı, bütün ortamda olduğum tiyatro sanatçılarıyla, oyuncularla birlikte geçirdiğim geliştirdiğin zamanlar televizyon yayıncılığı biraz maskeli işlerdir. Kendini hep dinç, hep fit, hep yukarıda, hep enerjik göstermen gereken, bazen biraz kendini saklaman, bazen biraz kendinden ödün vermen gereken işler. Oysa hepimiz, sen de ben de dönüyoruz, orada içeride karanlık bir yerler var, oraları görebilen insanlarız. Hadi karanlık demeyeyim ama gri alanları. Şimdi başlarda birazcık yazdığın şeyler Zeynep, kendini göstermek, işte ilkokulda arkadaşlarından farklı olabilmek, ergenken sevdiğin kıza ya da seni sevmesini istediğin kıza ya da kızlara ya da insanlara kendini gösterebilmek için filan yaptığın şeyler. Ama biraz daha yetişkin yaşlarında yazdığını yayınlatmaya karar vermek,
İşte onu soruyorum,
aşırı zor, aşırı kritik bir eşik. Burada şuna karar vermen lazım: ben bunu niye yapıyorum? Ben bunu niye yapıyorum? Bir. Bu her neyse, yazmak, film çekmek, bir tiyatro eseri canlandırmak, resim yapmak ama sergilemek, bütün yaptığın her neyse, yaratıma dair neyse, bir beste yapmak ama evde mi yapıyorsun, dinletecek misin? Ben bunu niye yapıyorum? Bir soru bu benim için. İki, ben bunu yaptıktan sonra paylaşarak neyi amaçlıyorum? Ben bu iki soruyu şöyle cevapladım: ben bunu anlamak için yapıyorum, yazma eylemini. Yayınlatma sürecinde anlayabildiğim kadarını anlatmak için yapıyorum. Belki yalnızlıktan korkuyorum. Anlatabildiğim bir kişi benim yanıma gelirse belki mutlu oluyorum. Belki hala anlayamamış olmaktan korkuyorum ya da kendimi böyle yalnızlaşacak bir insan olarak görüyorum. Bir kişiyle bile paylaşabilirsem, o bir okurla, kimse o okur, mutlu oluyorum. Ama benim bir düşüncem var. Bu düşüncem de anlamak, anlayabildiğim kadarını da anlatmak. Burada şöyle bir şey var: anlatmaya çalışıyoruz bazen. Bu eminim bir sürü, işte belki özellikle film çeken, hatta kısa film çekenlerde belki daha çok olabilir yolun o aşamasında. Yolun başı demeyeceğim, ona yanlış anlaşılmasın. Kimse seyretmedi, seyreden anlamadı, tiyatro oyunu yazdım olmadı, çok kötü falan. Böyle bunlar olabilir. Burada hep şunu diyeceğiz kendi kendimize: peki biz neyi için yapıyorduk, onu unutmayalım. Anlamak için. O zaman yapmaya devam.
Evet, kesinlikle.
Ama ikinci aşamada bir hatamız var demek ki. Örneğin tiyatro oyunu yapıyorsan doğru ekiple yapmadın demek ki. Film çekiyorsan doğru bir şekilde ne denir, prodükte ettiremedin, çekemedin. Ama üretimle ilgili yenik düşme hakkımız yok. Şu sorunun cevabını verdiğimizde: ben bunu niçin yapıyorum? Olabilir, ben bunu kendime, anneme kanıtlamak için yapıyorum. İlla anlamak falan değil. Herkesin cevabı farklıdır.
Tabii ki.
Ben bunu aşırı zengin olmak için yapıyorum. Okey, tamam, sorun yok. Ben bunu nokta nokta nokta yapıyorum. Ama bu sorunun cevabını vermemiz lazım. Bu bir ontolojik bir cevap. Varoluşumuzla ilgili bir cevap. Ben bunu neden yapıyorum? İkinci bölümde hatalarımız olabilir. Doğru yayınından çıkmamıştır. Doğru prodüktörle buluşmamıştır. Zamanlama kötüdür. Ah, pandemiye denk geldi, bir bestemi kimse dinlemedi.
Yanlış süreç yönetimidir. Bir sürü şey.
Değil mi? Ama birinci sorunun cevabı çok önemli.
Evet, ben kesinlikle.
Ben bunu neden yapıyorum?
Aslında bu soruyu bilmek ve o sorunun cevabını da belki bazen sorgulamak. Gerçekten bunun için mi yapıyorum?
Şu anda seni gerçekten aramızda masa olmasa alnından öperim. Çünkü şu çok doğru: ben bunu neden yapıyorumun cevabı tek değil. Eğer tekse bu da tehlikeli.
Evet.
12 yaşında ben bunu neden yapıyorum, 20 yaşında, 28, 55 yaşında değişiyor. Değişmedi de.
Tabii ki, tabii ki. Yani orada,
ama evet, her seferinde bunu tekrar sorup tekrar cevabını bulabilmelisin.
Evet, bu soruyu sormayıp körü körüne gitmek.
Çok doğru, harika. Aslında... çok hoşuma gitti. Bu evet, çok hoşuma gitti.
O cevabı da bilmen lazım. Çünkü bazen öyle bir oluyor ki çok uzun gidiyorsun, cevabını çok iyi verdin ve bir sabah uyanıyorsun, o cevapları kendine veremiyorsun ve o gün anlamsızlaşıyor o gittiğin şey.
Yeniden anlam kazanacak, evet, yeni cevapları bulman lazım. İşte, çünkü o buranda var.
İşte onu insan, evet, hepimizin hayatında olduğu için önemli bu bence.
Zeynep, de çok doğru bir şey söyledin. Şimdi bak, zihnimi açtın. Şu anda yeniden programa başlayabiliriz. Yeni 45 dakikamıza başladım. Çünkü zihnimi açtın. Şu çok önemli: o soruyu her seferinde yeni cevap bulmazsan bu neye dönüşüyor biliyor musun? Bugün ben, bana şurada bir defter kalem verin, bir şeyler yazarım. Çünkü artık birazcık depo dolu.
Tabii.
Bir
tabii.
Ezber var.
Tabii.
Sen şu anda, sana sıfırdan bir film gelsin, yarın sete çıkmamız lazım desinler, bir kurgu yaparsın, depo
tabii,
dolu.
Tabii.
Yani buna ne diyebiliriz? Ezberden çalışmaya dönüşebilir. Tabii. Oysa yeniden heyecanlanmak bir tabii şey için, ezberleri evet unutmak, yani senin deyiminle evet yeni cevaplar yeni bulmak cevap lazım. Süper.
Evet, tekrara düşmediğin bravo yeni cevaplar ya da kendini kandırmadan verdiğin cevaplar. Bravo. Yani bazen o günü kurtarmak için de kendimize çok iyi cevaplar verebiliyoruz. Şimdi bu tarafın tabii sen çok ciddi anlamda bu ödüller de kazandım. Bir dolu ödülün var. Şimdi benim şöyle bir şeyim var. Bazen bu ödül kazanan konuklarıma bunu soruyorum. Kendime de sorduğum bir şey. Ödüller senin için ne kadar önemli ve bazen laneti olabiliyor mu? Ne kadar ödüle hizmet etmeye devam ettiriyorsun hayatı ya da gene bildiğin o cevaplarına dönüyorsun? Hani seninle konuşma üstünden sormak istedim.
Harika. Çok bağlandı da birbirine. Evet. Çok çok doğru bir soru. Şimdi tabii ki bazı ödüller senin yaptığın işe veriliyor. Bazı ödüller senin kolektif üretimine veriliyor. Öncelikle ödülün nereden neye geldiğinin ayrımına varman lazım. Edebiyat ödülleri senin doğrudan bireysel çalışmana, bireysel üretimine verilen ödüller. Açıkçası ben ilk aldığım ödül ikinci kitabımla Sait Faik Hikaye Armağan'ını aldım ki öykü dalında Türkiye'deki en makbul ödüllerden belki de en makbul 2-3 ödülden bir tanesi olan Sait Faik Hikaye Armağan'ı henüz ikinci kitapla almak bir lanet olabilirdi. Kaldı ki o dönemde efendim bu ödül işte bu kitabın değil de şu kitabın hakkıydı diyenler oldu. Hatta bu bir gazete haberi oldu. Onu söyleyeyim. Bir gün açtım gazeteyi, falanca eleştirmen. Sonrasında kendisiyle de çok görüştük. İşte bu onun değil de bunun hakkıydı falan. Ben böyle başımdan vurulmuşa döndüm.
İşte.
4 gün önce ödül almışım. 5. gün gazetede bir haber çıkıyor. İşte biri diyor ki öyle değil de böyle falan filan. Sonra bir an düşündüm. Bir dakika ya dedim. Bu kişi jüride olan bir kişi değil. Birincisi zaten şu değil de bu. Yani bu Yekta'nın değil de Zeynep'in hakkıydı nasıl diyebilir? Jüride olmadığına göre kitapları nereden biliyor? E bu o zaman dedim Zeynep'i kayırmak için söylüyor. Yani beni yok etmek için değil asıl Zeynep'i öne çıkarmak için söylenen bir laf. Allah'tan bunu anlamışım kendi kendime.
İşte bu da nereden şimdi, baktın tabii.
Nereden baktığın çok önemli. Ve ya dedim bu ödül böyle bir şey mi yani? Yani dedim bir başkasını övmek için senin dövmene yarayan bir sopaya mı dönüşüyor bu? Bu işte en iyi kadın oyuncu ödülü Zeynep'in değil de Fatma'nın olmalıydı. Yani Zeynep'i niye dövüyoruz? Fatma'yı ayrıca övelim falan. Aman tanrım dedim bu jürinin kararı falan çok kötü oldu. Ve gerçekten çok kötü bir 10 gün geçirdim. Ben aslında hiçbir şeyi hak etmiyorum. İnsanlara sormak istiyorum ya bana torpil mi yaptınız? Neden oldu falan diye sormak istiyorum. Sonra kendi kendime ne yapıyorsun ya dedim. Bütün bu şeyi unutup kitabıma şöyle bir baktım. O ödülü alan kitabıma. E tamam dedim ben bunun için şu kadar çalıştım. Şunları yaptım.
Birileri de gördü.
Birileri de gördü. Bu kadar gördü. Aynı sene başka jüri üyeleri olsaydı.
İşte.
Zeynep değil de Fatma, Yekta değil de Ahmet olsaydı başka bir kitap olacaktı.
Aynen.
O görülecekti. Bu ilk kitabımda daha bu dayağı yediğim için çok mutluyum.
Yok aslında şöyle bir şey var.
Ondan sonra rahatladım.
Aslında şöyle bir şey var. Bu sinema olsun, başka alanlar olsun. Ödül almaya başladığın anda dayaklar da gelmeye başlıyor. Evet. Ama şunu biliyorum senin arkadaşın olarak. Hani sen yazdığın kitapları da bazen bekletiyorsun, demliyorsun. Hı-hı. Sana soruyoruz kitap yok mu? Yok öyle seri üretimde bir kitapta çıkaran Hı-hı. birisi değilsin. Dolayısıyla hani yaptığın şeyleri de kendi iç ritmine göre yapıyorsun. Ve o işte dediğin gibi anlattığın şeyler gibi. Bu ritmin içine tabii çok şey giriyor. Ve tabii hani bunu geçemeyeceğim. Senin kültür sanat alanındaki önde olan işte o programları hazırlamak, Hı-hı. sunmak. Ve hepimizde çok anı birikti. Hı-hı. Yani benim için hayatımın en zorlu yıllarında. Evet şurada Yekta var ve onun programı demek çok güzel bir şeydi. Ama bu benim için değil. Herkes için böyleydi. Çünkü sen röportaj yaparken karşındakini anlamaya çok odaklısın. Galiba bütün disiplinleri de burada kullanıyorsun. Hani hem seslendirmede o karakteri anlamak, Hı-hı. hem yazarken biraz ne bileyim o kendi dünyanla bir bağ kurmak falan gibi ve öyle sanıyorum. Çünkü senin programlarına canlı yayın bile olsa geldiğimizde rahat rahat çık çık çık çık konuşup gidiyorduk. Bunun sırrı neydi?
Bunun sırrını sen de biliyor olmalısın çünkü ben de şu anda aynı rahatlıktayım. Öncelikle ben de sana teşekkür ediyorum ve sen de harika bir şu anda sohbet ilerletiyorsun. Ya şöyle bir şey Zeynep, birincisi ben insanların sanatla olan ilişkisinin insanlık tarihindeki en önemli payanda olduğuna yürekten inanan biriyim. Yani ben bütün orada bahsettiğim kitaplardan, filmlerden, tiyatro oyunlarından, sergilerden, müzik parçalarından zaten etkilenen biriyim. Ben o işi çok seviyorum. Ben Kesinlikle. İnsanların kültürle, sanatla iç içe olmasını çok seviyorum. Hatta hastalıklı derecede seviyorum. Şimdi bu çok önemli. Gerçekten yaptığın işi seviyor olman, oraya konuk aldığın herkesin bu dünyanın geleceğine katkısı konusundaki yürekten inancın çok değerli. Şu değil benim oradaki varlığım. Bugün konuk kim? Zeynep Atakan. Ne konuşacağız falanca filmi. Peki tamam. Ben gerçekten herhangi bir konuk, yani senin adın değil, senden örnek veriyorum karşımdasın diye. Herhangi bir konuk geldi. Aa evet, onun o şu filmi de şöyle bu. Zaten tuhaf bir şekilde heyecanlanan bir insanım. Birincisi bunu bir kenara bırakalım. Yani benim varoluşumda olan bir şey. şey. Ben çünkü çocukken o çocuk dergilerinde sayfaları çevirirken orada bir film afişi gördüğümde, işte bir kitap kapağı gördüğümde heyecanlanan biriydim. 7-8 yaşındaki Yekta yapıyor o programı.
Tabii.
O programları hep 7-8 yaşındaki o meraklı, heyecanlı, bir karşısında biri görünce ağzı hetetepetete olan Yekta yapıyor. Bir bu. İkincisi, bugün Türkiye'de kültür sanat alıcısı dediğimiz insan sayısı 80 milyonluk nüfusta hala 2 milyon kadar.
Evet, maalesef öyle, maalesef.
Yani biz senle şu anda işte bir futbol programı yapıyor olsak karşılıklı ya da bir magazin programı yapıyor olsak, kültür sanat dünyasındaki falanca insan aslında filanca insanla bir bar çıkışında mı görülmüşü konuşuyor olsak, seyredecek kişi sayısıyla şurada işte kültür sanatın geleceğine dair, bir insanın başarı başarısızlık endeksine dair bir şey yapıyor olduğumuzda seyredecek sayısı çok farklı, biliyorsun.
Tabii, tabii.
Benim bütün amacım yıllardır bu 2 milyon olan nüfusu 4, 5, 6'ya çıkaracağımız edebiyatta, sinemada, şurada burada zemini yaratmaya çalışmak. Bu dünyadan giderken gittiğimde tabii, bir tek şunu deseler yeter. Yani çok uğraştı ya, biraz daha kitap satsın diye, biraz daha oyun izlensin tabii diye. Bunu bencilce de istiyorum. Şöyle ki benim yaptığım işin de alanı büyüyecek.
Tabii, tabii.
Benim yaptığım alan, ben mesela bir yazar olarak pastamız küçük bizim.
Tabii.
Ben bunu yapayım. Ben mesela her sevdiğim kitabı tanıtıyorum sosyal medya bugün. Biliyorum. Bunun. Ben bunu şeyden yapmıyorum sadece işte ay tanıtayım da Zeynep beni sevsin falan. Pasta büyüsün. Bu rakamlar artsın. Okunsun.
Tabii.
Daha çok izlensin.
Tabii.
Sen sinemacı olarak biliyorsun yani bir film işte 500 bin bugün 300 bin gişe yapınca zil takıp oynanıyor. 3-4 milyonluk gişeler buralara indi.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Bu çok uzun bir konu ama anladın
tabii,
ne demek.
Tabii senin, kesinlikle çok çok önemli.
Yani dolayısıyla ben o kültür sanat programlarında da hem 7-8 yaşındaki Yekta'nın merakı hem de o programa yapan 47-48 yaşındaki Yekta'nın bilinciyle yapmaya çalıştım. Bizim bu alanı büyütmemiz lazım ama bir yandan da o heyecanımızı kaybetmeden.
Bu çok
önemli. Ne yazık ki ben o programları yapmayı bırakalı 10 sene oluyor.
Biliyorum.
Bugün hala o programlar sadece eğleyelim birbirimizi.
Tabii.
Diyelim de orada da bir alanımız olsun. Ben bu filmin galasında Ahmet'le konuşursam yarın Ahmet benim öbür programıma da konuk olur. Ayrıca galasına da çağırır. Galada da iki eğleniriz, bir selfie atarız.
Aynen bu. Aynen bu. Maalesef ve maalesef. Şimdi tabii bu hepimizin yaşadığı bir şey. Mesela ben de bu podcast'i yapma nedenim. Sen de biliyorsun ki bir süredir işte bana insanlar kitap ya. Hayır, ben aslında buradan geleceği bugüne, bu 2024'ün, 25'in, inşallah 26'nın içerisinde üreten ve kilometre taşlarında adım adım emek olan insanların hikayelerini geleceğe taşımak istiyorum. Ve bu kendi sohbetim üstünden taşımak istiyorum. İşte aslında yapmaya çalıştığımız şey. Yani belki bunu dinleyen birkaç kişi daha, özellikle de son kitabın belki yazarken gelir. Gerçekten çok etkileyici ve bazı cümleler var, nokta atışları. Sadece tek bir cümle üstüne bile bir film çekilebilir. Yani bir kısa filmin mottosu olabilecek cümleler var. Ve tabii hepimizin aslında hayatında kırılma noktalarımız var. İnsanlar tabii işte onaylanmamak, şu bu filan falan. Senin en temel kırılma noktan nerede gerçekleşti?
Çok zor bir soru. Hiç böyle bir...
Hatırlıyor musun öyle bir şey?
Böyle bir şeyin cevabını düşünmedim ama şu olabilir. Şimdi hızlıca düşünüyorum.
Bir değil, birkaç kırılma noktası vardır
elbette,
insan hayatında tabii ki.
Elbette. Hızlıca düşünüyorum. Galiba şey, insanın özellikle yüzleştiği bir şey. Yani dürüstçe söyleyeceğim bunu. Açıkçası hiç saklamadan söyleyeceğim. Çünkü bu kırılma noktalarından bir tanesinde sen varsın.
Ah canım benim.
Bunun şey gibi olacak, böyle senin programına konuk olunca birbirimize eğiliyor gibi olacağız ama dürüstçe söyleyeceğim. Gerekirse de burayı atabilirsiniz. O kadar dürüstçe söyleyeceğim. Hayatımın çok zor bir döneminde, bunu zaman vererek dinleyicileri de manipüle etmek istemiyorum ama herkesin gayet iyi bildiği, benim de o az önce sözünü ettiğin kültür sanat dünyasındaki işimden ayrılmak zorunda kaldığım, çalıştığım yerden de çıkarılmak durumunda kaldığım dönemde çok yalnızlaştım. Ve bir anda o yıla, o döneme, o güne kadar kurduğum evrenin tuğla tuğla, sıva sıva döküldüğünü gördüm. Telefonları açmayanlar, geri dönmeyenler, seni aslında çok severiz diye muğlak, çok severiz ama, bir çok ama duydum. O kadar çok ama duydum ki.
Bazılarını seninle beraber ben de duydum seni.
Ya, Zeynep ama diye biten on binlerce cümle duydum. Ve o dönemde bir anda ben hani o güne kadar yaptığım, hani az önce diyorum ya kültür sanat gelirsin. İşte Yekta'nın merakı 7-8 falan, biraz önce böyle şiirsel anlattığım şeyin bir günde elimin içinden böyle deniz kenarındaki bir avuç kumun uçuşması gibi uçuştuğunu gördüm. Bütün taneler gidiyor. Elimde hiçbir şey yok. O avucu kumla dolduranlardan biri sendin.
Ay çok teşekkür güzel, ediyorum. Canımsın. Olur mu? Ne güzel beraber yani, yaşamak.
Bu bir kırılma noktasıdır. Çünkü şeyi görüyorsun. Hani gerçekten bir insanın bir insanla üretim aşkı yaşamasının. Tabii. Yani bizim seninle aramızdaki dostluğu, üretim sevgisi, üretim dostluğu, hatta üretim aşkı olarak tanımlayabiliriz. Evet. Ve bunun da ne kadar değerli olduğunu görüyorsun. Burada sen belki programda hiç konuşulmamıştır. Burayı da isterseniz atabilirsiniz. Ama şunun da adını söylemek istiyorum. Yani seni hep izlediğimde şunu gördüm. Zeyno Film'de, Yapım Lab'de, işte kısa film yarışmasında, bütün burada. O kadar çok bugün 20'li, 30'lu, 40'lı, hatta belki 50'li yaşlarına yaklaşanlar. O kadar çok insan senin dokunuşundan, dostluğundan ya da eğitiminden ya da doğrudan birazcık böyle hani çalışma disiplininden geçti ki.
Evet.
Ve sen bunu o kadar söylemedin ki. Bunu şimdi bir dakika, biliyorum bu çok zordur böyle durumlarda karşıda konuşmak, ama şu lafımı tamamlayayım, sonra atarsınız isterseniz. Bu çok değerli. Tarihe kaydı olsun da sonra siz isterseniz atarsınız. Bu çok değerli. İşte o dostluk, eğitim, paylaşma, inanç, heyecan. Sen de delimsirek bir insansındır. Aynen. Yerinde duramıyorsun. Şu anda nasıl o kadar saat orada oturdun ona bile şaşırıyorum. Ama şu avcı yeniden kumla doldurdun hep. Ve birbirimize onu yapmayı hep başardık. Benim için en önemli kırılma noktalarından birinde sen duruyorsun.
Aslında sen de benim için ondan tam 5 sene sonra ben hayatımın yönünü değiştirdiğimde o dayanışma var. İşte buradan da şuna geleceğim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Bunu söyleyeyim. Hayır. Yani bunu sadece benimle veya işte senin çevren, ama çevrende biliyorum ki arkadaşsındır. Biliyorum ki mesela sebepsiz arkadaşlarına, ama arkadaşlarına, dostlarına iyi misin diye atarsın, onu alırsın. Ve çok iyi arkadaş olmak da aslında hayatın içinde çok olması gereken, ama şimdi artık erdem diye aldığımız bir şey. Sence iyi arkadaş olmanın temelinde ne var esasen? Yani ben de söyleyeceğim ama önce sen söyle.
Tamam, ben hemen söyleyeyim, çünkü bu konuda bir ya da iki ay önceki Kafa Dergisi'nde ki yazımı da tümüyle buna ayırdım. İyi arkadaş olmanın temelinde demeyeyim ama iyi arkadaş olmanın çok önemli bir yerinde veda etmeyi bilmek var.
Kesinlikle.
Oradaki cümlem şuydu Zeynep. Bir zamanlar arkadaş olduklarınızı sandıklarınızın şimdiki zamanına ortak olmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlık veda etmeyi de bilmektir. Kesinlikle. Arkadaşlık hem yük taşımamayı hem yük olmamayı da bilmektir. Elbette ki insanların hayatlarında çok uzun soluklu, çok değerli, ömürlük denilen arkadaşlar var, ama günümüzün 2010-2020 sonrasında romantize ettiği, işte benim başka anneden doğmuş ikizim, ruh ikizim, canımın içi, midemdeki kelebek falan diye bir şey yok. Arkadaşlık karşılıklı bir sorumluluk çünkü.
Kesinlikle.
Bir taraf o sorumluluğu herhangi bir şekilde yerine getirmiyorsa ya da bir taraf için sorumluluğun dinamikleri değiştiyse, yollarımız ayrıldıysa, birbirimize el sallayacağız, veda edeceğiz, eskileri iyi anacağız ama yeniler için zorlamayacağız. Nasıl kötü giden bir evlilik bitirilmeliyse,
aynen,
her iki tarafın sağlığı için, nasıl midemizi bozacak bir yemeği yemiyorsak, iade ediyorsak, nasıl içimizi sarmamış bir filmi, kitabı, müzik parçasını dinlemiyorsak, iyi gitmeyen, artık bitmesi gereken bir arkadaşlığı da uğurlamalıyız. Arkadaşlık veda etmeyi bildiğin gün daha sağlam oluyor.
Kesinlikle. Ben de diyorum ki arkadaşlık, evet, veda etmeyi bilmek çok değerli ama arkadaşken şart yok. Evet. Şartsız, çıkarsız sevmek ve taraf olmak, biliyorsun. Benim yani, lafımdır ya.
Senin lafındır. Ben bu lafı, ama senden önce kulağa çınlasın. Senin miydi yoksa ilk ondan mı duydum, hatırlamıyorum. Ben Şerif Erol'dan ilk duymuştum. Kulakları çınlasın. Bu da çok sevdiğim bir tanımdır. Şimdi veda etmeyi dedik ama bir de böyle koyu arkadaşlıklar vardır ya. Bir gün öyle demiştim. Belki de yani senden mi duymuştum? Eğer yanlışım varsa ikinizden de özür dilerim. Arkadaşlık taraf tutmayı bilmektir dedim.
Ben çok kullanırım.
Evet, yani arkadaşlık da hani nasılsa tuttuğumuz takımın renkleri, aynen, neyse, kötü oynadığı günde, aynen, yanında oluyor. Arkadaşlık taraf tutmayı bilmektir.
Ben bunun bir yapı olduğunu ve aslında bütün hayatımıza da, toplumun kültürüne de yansıdığını ve evet, bugüne kadar çok tatlıydık. Bugün bu oldu, o zaman bırak. Hayır, yani dinlendirebilirsin, veda verebilirsin, değil mi? Devam edebilirsin.
Ama Zeynep, günümüzde bir yandan da şey oldu. Ben şimdi senin dostunum. Sonra kalkıyorum buradan, yan odaya gidiyorum. Oradaki işte Ayşe Fatma da, ay Zeynep de diyor, seni çekiştirmeye başlıyor. Ben diyorum ki ya evet, onda haklısın falan filan. Hem Fenerbahçeli hem Galatasaraylı olamazsın.
Evet kardeşim.
Bir tarafı tut kardeşim.
Ay kardeşim.
Bir tarafı tut.
Sen yani. Fenerlisin.
Evet, ben Fenerbahçe.
Ben de Galatasaraylıyım.
Tamam. Bir tarafı tut kardeşim, bu kadar basit yani.
Peki. Artık son bir takım şeylerim var. Senin hayır demeyi nasıl öğrendin? Çabuk öğrendin mi?
Hayır. Yani hala bilmiyorum. Hayır yok bende. Yani hayır diye şey. Öğrenemedim Zeynep onu ya. Hmm. Yapamıyorum onu.
Çünkü aslında kırılma noktalarımızı da o hayırı o anda demedin diye dönüyorsun ya. bu hepimiz için geçerli ya, buradan
biraz
geliyor.
Önce, biraz önce biz kayda girmeden bir telefon geldi. Hayır demem lazım. Yani zaten biliyorum. Yapabileceğim bir şey değil. Hani biliyorum. Zamanım günüm yetmez. Hayır dedim. Hayır dedikten sonra bile döndüm sana açıklamasını yaptım. Yani evet. Dedim ama dediğim için bile böyle ben o, bütün gün onu düşüneceğim.
O hayır mıydı? Ya, o dediğin.
Ki hayır diyemedim bile. Ve hayır dedim. Bu hafta hayır ama önümüzdeki hafta beni yine arayın falan dedim. Yapamıyorum.
Program adı çıkarmış. Hayır diyemediklerim.
Hayır diyemediklerim. Bak bir şey diyeceğim. Bunu ne olur bir kenara not et.
Edelim. Buradan da kayda olmuş olsun.
Şöyle deli konuk bulursun. Deli konuk
hayır
bulursun.
Hayır diyemediklerimiz. Tabii seni anlat. Yani birçok yanın var. Ben burada girip bu kariyer yolculuğunda nasıl geldiğini, devam ettiğini ve aynı zamanda devam etmekte olduğunu. Çünkü bu anlamda her an çalışıyorsun. Her an kendini geliştiriyorsun. Müthiş bir zaman yönetimin var. Yani bunu nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Ama şöyle bir cümle var. Bize ait olmayan hayatların kıyafetlerini giyiyoruz diye bir cümlen var senin. Burada baktığımız zaman aslında bu laftan şuraya gelmek istiyorum. Bazen kendimizi kaptırıp diyemiz anlar, işte üzüldüğümüz şeyler falan, ama aslında asıl olan ürettiğin. Ve biz hatta bazen deriz ki biz üretmeye devam edelim arkadaşım. Üretmenin motivasyonu, yapamayacağım dediğin ve bıraktığın anda yeniden kalkma mucizen nasıl gerçekleşiyor?
Umut.
Aynen.
Umutlu bir insanım ben. Umudu sadece ve sadece bir şeylerin olma ihtimali, muhtemellerin kıyısında olma ihtimali olarak görmem. Bir şeyleri yaratma ihtimali, yani olacak bir şeyi bekleyen edilgen değilim. Bir şeyin İşte. Olmasını sağlayacak etkenim de aynı zamanda o umut hikayesinde. Hı hı. Yarın sabah niye uyanıyoruz biz? Niye uyanıyoruz? Yani yarın sabah eğer bir çoluğumuz çocuğumuz varsa onun geleceği için, ama o da bir gün bitiyor. Çoluk çocuk belli bir yaşa geliyor, evden uçuyor gidiyor. Tabii. Yarın sabah niye uyanıyoruz? Daha çok para kazanmak, at, araba, yat, tekne, neyse ne almak için mi? Bu da bir gün bitecek. Yarın sabah niye uyanıyoruz? Az önce dedim ya, ben bunu neden yapıyorum? Ben bunu neden yayınlatıyorum? Bir de bu soruyu ekleyebiliriz bu sohbetin sonuna. Ben yarın neden uyanacağım?
Tabii ki.
Yarın hayatta ne yapacağım? Yarınki Anladım. Programımdan bahsetmiyorum. Markete git, yoğurt al, işte Schengen için başvur ve reddedil falan, bundan bahsetmiyorum. Çünkü reddedileceksin. Bundan bahsetmiyorum. Yarın ben bu hayatta kendi yeteneklerim doğrultusunda ne üretim yapacağım? Kendi yeteneklerim doğrultusunda bir tane kavanoz alacağım, toprak ekeceğim ve fesleğen yetiştireceğim. Hı. Harika. Ama o fesleğen yetişsin. Onu böyle sadece şeyin önüne koyup saksının, ay ölmüş bu ya, ben bunu sulamayı unuttum diyeceksen hiç dikme. Kitap yaz, film çek, yeni bir podcast bul. Dinlendi dinlenmedi diye düşünme. İzlendi izlenmedi diye düşünme.
Aynen.
Hayalini yap, anlat. Paran mı bitti? Para kazanmak için başka bir şey yap. İşte yemek mi yapıyorsun? İyi bir yemek yap, müşterin yesin. Taksimi kullanıyorsun, düzgün kullan. Ne bileyim böyle sabah üstüne başına iyi bir şey. Bana ne olur şimdi burada kimse ama maddiyat hayat falan filan demesin. Tabii, çünkü o maddiyat hayat rutinin içine de biz bir şekilde düşüyoruz. Yarın sabah neden uyanıyoruz? Benim bütün umudum, dedin ya motivasyon, yarın sabah yeniden uyanacak. Hayatta yeni bir şeyi merak edecek. Yeni bir şeye heyecanlanacak. Yeni bir şeye sevgi, aşk duyacak. Yeni bir şeyle hesaplaşacak. Hep de olumlu duygular değil.
Tabii ki.
Yeni bir şeye öfkelenecek. Tabii. Birine veda edecek, birine merhaba diyecek. Neyse, o umudu aradım. O umudu arıyorum Zeynep. Motivasyonum da sadece bundan oluşuyor.
Zaten...
Yoruluyorum bazen. Bu yaşla da ilgili bir şey. Son 2-3 senedir pandemiden beri bir sürü üzücü kötü haber alıyoruz. Ne yazık ki maalesef. bu ülke artık grilere uyandığımız bir ülke oldu. Hı. Hatta uyanamıyoruz. Hala sabah olmuyor erken saatlerde. Karanlık oluyor. O karanlık her anlamda
evet.
Ama günün sonunda ya çok bunaldığımda ne yapıyorum? İşte sevdiğim birine bir mesaj atıyorum. Sana merhaba diyorum. Senin diyorum Zeynep podcast yapmaya başlamış. Bunu kıskanıyorum. Bu hoşuma gidiyor. Kıskanmak derken gıpta ediyorum. Ediyorsun. Bu hoşuma gidiyor. Ben de yarın başka bir şey yapmaya başlamalıyım diyorum.
Tabii.
Hiçbir şey olmasa. Umut. Umudumuzu asla kaybetmeyelim.
Bence de. Ve de aslında bazen o tam kaybetti. Öyle güzel bir fikir geliyor ki of yeniden doysun. Bu podcast'in yayınlandığı ilk 15 15 Ağustos günü Ceylan Naz'ın saat 4'te mi ne yayınlanmıştı? Sanıyorum biter bitmez sen beni aradın. İlk arayan da sensin bu arada. Evet evet evet. Peki diyorum ki aslında bu son sorduğum soruyla benim bir hep sorum var. Neden filmi çekemiyorum yani? Mecazi anlamda diyenlere ne dersin diye hepsini söylemiş oldun aslında. Ekstra söylemek istediğin, neden filmi çekemiyorum diyenlere söylemek istediğin bir şey var mı?
Bu neden filmimi çekemiyorum bence sadece podcast adı olarak Zeynep Atakan'ın bugüne kadarki üretimleriyle ilintili bir söyleşi adı olarak değil, hayatımızın başlığında da yeri olan bir isim. Evet. Öncelikle bunu unutamayalım. Hayatımızda bazen filmimizi çekemiyoruz.
İşte o.
Hayatımızda bazen filmimiz istediğimiz, akmasını istediğimiz gibi olmuyor. Çok güzel, harika bir replik yazdığımız başrol öyle konuşmuyor da hiç tahmin etmediğimiz bir figüran harika bir performans gösteriyor arkadan. Ben bir sinemacı değilim, bir film çekmiyorum. Dolayısıyla neden filmimi çekemiyorum başlığına doğrudan konuyla ilgili bir cevap vermem haddimi aşmak olur. Ama şunu söyleyebilirim bizi dinleyenlere. Gerçekten de bazen hayat biz başroller sürükleyecek sanırken, sahneyi başrollerin sürükleyeceğini sanırken figüranların çok daha değerli hale geçtiği bir şey olabiliyor. Buna izin vermek lazım. Ve şunu da hiç unutmamak lazım. Bizim içeriğini belirlediğimiz, senaryosunu yazdığımız, bizim yine yönetmeni olduğumuz, kadrajını belirlediğimiz, ışığını kurdurduğumuz, bizim bütçesini ayarladığımız bütçesini bulursak o filmde her şey iyi giderken bir anda tanrısal bir ışık düşebiliyor ya da bir anda beklemediğimiz birinden beklemediğimiz bir performans alabiliyoruz. Bunlara açık olmak lazım. Bu her zaman çok büyülü bir şey yapacağız ve her zaman filmimizi çekebileceğiz anlamına gelmiyor. Bazı günde filmimizi çekemeden eve döneceğiz.
Evet, aynen öyle.
Ama şunu hiç unutmayalım. Ertesi sabah sete çıkmak için umudumuz olmalı. Her sabah yeniden sete çıkacak kadar umutlu olmamız dileğiyle.
Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Yekta. Ne söylenir? İyi ki geldin. Sağ ol, var ol.
Ben çok teşekkür ediyorum.